Ekmek olur alın teri.
TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan sesimizin ulaştığı herkese selamlar değerli dinleyenler. Ekmek Olur Alın Teri adlı programımıza hoş geldiniz. Programımızı Gülşen Ayvaz hazırlıyor. Teknik yönetimde Ali İhsan Yıldız ve spikeriniz ben Burcu Aydemir. Bu hafta da karşınızdayız. Değerli dinleyicilerimiz, bu hafta kıdem tazminatı üzerine konuşacağız. Telefon numaralarımız +90 312 463 34 19, +463 34 21. Sizler de soru, öneri ve eleştirilerinizi bizlere ulaştırabilirsiniz. Türkiye'nin Sesi Radyosu ayrıca artık kendi sayfasında www.turkiyeninsesiradyosu.com adresinden radyonuzu dinleyebilirsiniz. Canlı yayını takip edebileceğiniz gibi kaçırdığınız programlara da podcast bölümümüzden ulaşabilirsiniz. Bugün stüdyomuzda iki konuğumuz var. Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri bölümünden program danışmanımız Okan Güray Bülbül ve Dünya Gazetesi Haber Müdürü Hüseyin Gökçe. Hoş geldiniz efendim.
Merhabalar.
Merhaba, hoş bulduk.
Milyonlarca çalışanı ilgilendiren orta vadeli programda tekrar yer bulan kıdem tazminatı tartışmaları yeniden başladı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde komisyon gündeminde bulunan iş güvenliği ile ilgili torba yasada kıdem tazminatı konusunda düzenlemelerin yapılabileceği belirtildi. 2015-2017 dönemini kapsıyordu orta vadeli program ve bu tasarı da aynı zamanda yasalaştı ve burada pek çok çalışanı ilgilendiren değişiklikler oldu. Önceki programlarımızda yine biz tasarı hakkında, torba yasa hakkında konuşmuştuk ama bugün kıdem tazminatı üzerine konuşacağız. Öncelikle önceki sistemde kıdem tazminatı neydi? Bundan sonra neler olacak, neler değişecek? Genel anlamıyla, genel hatlarıyla alabilir miyiz?
Öncelikle belki şöyle ifade etmek lazım. Başbakan Davutoğlu geçtiğimiz hafta bir eylem planı açıklayınca kıdem tazminatı konusu tekrar gündeme geldi. Bununla ilgili Kalkınma Bakanlığı'nın 2015-2017 programında kıdem tazminatının fona dönüştürülmesi planı olduğu yer alıyordu. Fakat bildiğimiz kadarıyla şu an için yeni bir taslak yok. Bizim bugün konuşacağımız bütün maddeler ve bütün düzenlemeler 2012 yılının yaz aylarında hazırlanan taslak üzerinden yürüyor. Ben de bunu kendi yazımda da ifade etmiştim. Taslak eski, tartışmalar yeni bu konuda. Şu an için ortada net bir düzenleme yok. Kıdem tazminatının fona dönüşeceği, koşullarının ne olacağı konusunda biz eski taslaktan bir tartışma yürütüyoruz. Fakat şunu mutlaka söylemek lazım. Kıdem tazminatı çalışma hayatının belki de en hassas konusu. Özellikle işçi tarafı kıdem tazminatı konusunda atılacak herhangi bir adımın hak kaybı doğurması halinde genel grev sebebi sayılacağını çok net ifade ettiler. Yani genel grev bu zamana kadar Türkiye'de çok sık rastlamadığımız bir olay. İşlerin tamamının iş bırakması, evet, anlamına geliyor ki çok ciddi bir tehdit. İşveren tarafı da bir yandan farklı söylemlerde bulunuyor. Ve kıdem tazminatı konusunda kendi yükünün, prim yükünün ve işçileri iş yerinde tutma anlamında fonun kendisine dezavantaj getireceğini söylüyor. Bu anlamda değerlendirdiğimiz zaman bu kadar hassas bir konuda ortada henüz netleşmiş bir düzenleme yokken çok da paniğe kapılmamak lazım. Hı hı. Çünkü kıdem tazminatı konuşmaya başladığımız andan itibaren işçi tarafı ve çalışanların çok ciddi bir refleksi oluyor. Kıdem tazminatı konusunda çok hassaslar, haklılar da bu konuda. Belki şöyle ifade etmek lazım. Kıdem tazminatı bugünkü uygulamanın karşılığı olarak belirli koşullarda işten çıkartılmış kişilere iş yerinde geçirdikleri sürenin karşılığı olarak bir tazminat ödenmesi anlamına geliyor. Bunun için ön koşul şu: en az bir yıl, iş kanununa tabi işçiler açısından konuşuyoruz, en az bir yıl aynı işverene bağlı olarak çalışmanız lazım kıdem tazminatı alabilmek için. Bu koşulu sağlayan kişilerin ikinci bir koşulu da şu: belirli şartlar dahilinde işten çıkartılmış olmaları lazım. Bu, evet, şartlar kanunda belirtilmiş. İşveren tarafından işten çıkartılmanız lazım. Kendiniz istifa ediyorsanız belirli sebepleri var. Hı hı. İşte kadın işçiler evlendikten sonra bir yıl içerisinde 15 yıl 3600 sigortalılık süresi ve prim ödeme gün şartını sağlayanlar 8-9-99'dan önce işe girmişlerse istifa ederek yine kıdem tazminatını alabiliyorlar. Erkek işçiler askere giderlerse istifa edip kıdem tazminatını alabiliyorlar. Bunun dışında İş yerinin ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan halleri nedeniyle istifa eden, yani işte kendisine küfür edildiği için, aile üyelerine zarar verici sözler söylendiği için, işte mobbing, cinsel taciz gibi uygulamalara maruz kaldığı için istifa eden işçiler de kıdem tazminatından yararlanabiliyorlar. Kıdem tazminatının bugünkü karşılığı çalışılmış her bir yıl için 30 günlük yani bir aylık brüt ücrettir.
Evet.
3000 lira brütle çalışan bir işçi 10 yıl çalışması karşılığında 30 bin liralık kıdem tazminatını alır. Kıdem tazminatı konusunda bugünkü uygulamanın çok dar bir kesimi kapsadığı, işçilerin yalnızca %10'unun yani 10 işçiden yalnızca birinin kıdem tazminatını alabilecek şekilde işten ayrıldığı Çalışma Bakanlığı'nın söylediği bir veri. Fakat bu veri çok doğru değil. Bu 2012'de yapılan bir anketin sonucu. Fakat bizim çalışma hayatımızın en büyük sorunlarından bir tanesi de bu. Bu konularda çok net veriler yok elimizde. Bu veri şunları kapsamıyor. Evet, işten çıkartılan ve işinden ayrılan kişiler bu verinin içerisinde var. Ama kaç tanesinin bir yıl süresini doldurduğu bu verinin içerisinde yok. Yani evet. Zaten kıdem tazminatı hakkı alamayacak kişilerin de alamadığını söylüyor bu veri. Ama aslında bu verinin şöyle güncellenmesi lazım. Kıdem tazminatına hak kazanacak şekilde kıdemi olanlardan kıdem tazminatı alanların oranı olarak güncellenmesinde fayda var. Fakat bununla ilgili elimizde maalesef bir çalışma yok. Profesör Doktor Oğuz Karadeniz'in bu yönde bir çalışması var. Fakat o da net bir veri ortaya koyamıyor. Biraz daha yüksek olduğu söyleniyor ama dediğimiz gibi ortada net bir veri yok. Kıdem tazminatı fonunun aslında işçiler açısından iyi olacak yönü bu. Şimdi bahsettik. Hem bir yıl kıdeminiz olacak, hem işten çıkış şartınız kanunda belirtilen şartlara evet. uyacak.
Hı hı.
Kıdem tazminatı fonuna dönüşmesi halinde işten çıkış nedeninin bir önemi kalmayacak. Ve bireysel hesapta biriken tazminat tutarı yaşlılık aylığı almaya hak kazanıldığında ve gene eski taslakta belirtilen 15 yıl süresi aşıldığında işçilere ödenebilir hale gelecek. Bu açıdan bakanlığın işçi tarafına kıdem tazminatı fonunu anlatırken kullandığı argüman bu. 10 kişiden yalnızca birisi alırken kıdem tazminatı fonu sonucunda herkesin, bütün işçilerin kıdem tazminatı almasının önü açılacak deniyor. Bu aslında çok benim hassas bir konu. Zamanlaması ve sosyal taraflarla görüşülmesi çok önemli. Bu yüzden belki biraz da bu konu zamanlamasını ve ne zaman hayata geçeceğini konuşmakta fayda var.
Evet, tartışmalar devam ediyor, edecek de ama öncelikle biz devlet neden böyle bir düzenlemeye gitmiş olabilir? Bunu da merak ediyoruz Sayın Gökçe. Siz neler eklersiniz?
Evet, burada kuşkusuz yeni önerilen modelden bahsediyorum. Burada işverenlerin çok yoğun bir şekilde baskısından dolayı ortada aslında o taslaklar çıktı. Şimdi işverenler doğal olarak mevcut yüklerin üzerinden azaltılmasını talep ediyor. Yani toplumun her çıkar kesimi. İşçilerde daha farklı talepler var. Ben daha çok para kazanayım. İşverende ben daha az harcama yapayım. Daha çok kar elde edeyim. Daha çok kar hırsı saygıyla hareket ediyorlar. Dolayısıyla böyle bir baskı var. Zaman zaman belki ileride işte Avusturya modeli de tartışılacak. Birazdan hocam onun teknik bilgilerini verir. İşveren kesim böyle. Kendi üzerindeki yükün azaltılması amacıyla bir talepte bulunuyor. Ama siyasi iradeye baktığımızda ise niye onlar bu gündemi getiriyorlar diye baktığımızda hani normalde Türkiye'de çok kısa aralıklarla seçimler oluyor. 4 yılda bir, 5 yılda bir. Kıdem tazminatı fonunda yapılabilecek bir değişiklik milyonlarca kişiyi ilgilendirdiği için bunlar bir şekilde oya tahvil edilebilir veya tam tersi oy potansiyeli azalabilecek unsurlar. Dolayısıyla burada çok hassas bir denge söz konusu. Ben de hocamla aynı kanaatteyim. Hani biraz daha üzerinde düşünülmesi gerekir. Gerçi yıllardır tartışılıyor ama 7 Haziran'da bir seçim var. Bir ayı geçti. Şimdi 5 ay. Neredeyse 5 aydan daha az evet. bir süre kaldı. Meclisinde Nisan'da muhtemelen kapanacağını düşündüğümüzde önümüzde bir yasal düzenleme yapılabilmesi adına en fazla 2 ay. Yani Mart sonu gibi. Yani Şubat
başka
ayındayız.
Başka vakitte kalmıyor aslında diyorsunuz.
Kalmayacak. Tartışılan yönteme işveren destek vermekle birlikte işçi kesimi eğer hocamın söylediği gibi yani bir yıllık zaman çalışma karşılığında 30 günlük bir kıdem tazminatı hakkı var ise bu işçinin, işveren bunun 15 güne düşürülmesini istiyor. Niye? Daha az para ceplerinden çıkacak. Fakat işçi sendikaları ki grev hakları da bulunan işçi sendikaları da kesinlikle bu 30 günlük zaman diliminden herhangi bir şekilde taviz vermiyorlar. Ben de açıkçası hani gün düşürülerek yani 30 günden 15 güne düşürülerek bir yasal düzenleme çıkabileceğini özellikle seçimden önce tahmin etmiyorum. Kaldı ki Sayın Cumhurbaşkanı da zaten daha önce başbakanlığı döneminde de konu kendisine yine defalarca gündeme gelmişti ve o zaman kesin noktaya koymuştu. Yani bu konuda işçi ve işveren tarafı uzlaşmadan kesinlikle böyle bir adım atılmayacak diye. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik de yine bu son toplantıdan sonra, yani işte Değişim Dönüşüm Programı adı altında ki üçüncü paket açıklanırken yine bir soruya verdiği cevapla bunu, konunun tekrar raftan indirileceğini söylemişti. Yani ne olur diye sorarsanız, ben açıkçası bu koşullarda, yani 30 günlük çalışma dilimin ya da 30 günlük kıdem tazminatından bir azalmaya yol açacak bir düzenlemenin hem siyaseten mümkün olamayacağını hem de buna açıkçası işçi kesiminin de çok izin verebileceğini ben tahmin etmiyorum.
Evet, peki bundan öncesinde kıdem tazminatı ne kadar oluyordu? Şu anki, o konuda bir değişiklik var mı?
Şu anki düzenlemede zaten bir yılın karşılığı 30 gün.
Evet.
Fakat taslaktaki prim oranı, yani %4 işverenlerin prim ödediği her ay senaryoya göre yaklaşık 15-16 günlük ücrete düşme ihtimali var. Belki şunu biraz açıklamak lazım. Kıdem tazminatı fonu, dünyada da uygulamaları var, örnekler var. Fakat bizim konuştuğumuz taslak kapsamında işçi kesiminin en büyük itirazı iki noktada şekilleniyor. Birincisi, mevcut %4 prim oranıyla, yani taslaktaki prim oranıyla 15 yıl çalışması olan bir işçinin 15 yıl sonunda alabileceği kıdem tazminatının rakamı aylık 22 günlük ücrete denk geliyor. Yani her bir yıl çalışması karşılığında 16-17 gibi bir güne düşüyor. Fakat bu hesap çok da güvenilir bir hesap değil. Neden? Burada kişinin ücret artışının %1,5 olduğu, genel faizinde %4,5 olduğu düşünülerek bu hesap yapılıyor. İşçilerin en büyük itirazı bu noktada şekilleniyor. Bu fonun devlet garantisinde olmasını istiyor işçi tarafı. Çünkü daha önce biliyorsunuz işte konut edindirme yardımı gibi başka fonların amaca yönelik kullanılmadığı ve maalesef kötü yönetildiği için zarara uğradığını herkes yaşadı. Yani konut edindirme yardımı adı altında kesilen paralar yıllar sonra komik rakamlar olarak işçilere geri ödendi. Bu gibi bir tatsız deneyim olan işçiler de mutlaka fonun devlet garantisinde olmasını istiyor. Fakat taslakta böyle bir ibare yok. İkinci itiraz, bu fon oranının belirlenmesi sonrasında kişilerin fon yönetiminde söz sahibi olması planlanıyor. Fakat hiçbir prim oranı, yani %4 dışında %5, %6 gibi bir rakam da belirlense 30 günün karşılığı olamıyor. Ve kötü yönetilen fonlar dolayısıyla bunun daha da düşme riski var. Yani 4, 5, 6 günlere düşme riski var. Bu da zaten doğrudan bir hak kaybı demektir. İşçi kesiminin en büyük itirazı bu iki noktada şekilleniyor. İşveren tarafına baktığımız zaman da açıkçası bunu açık açık söylüyorlar ama şöyle bir ifadeleri var. Zaten şu anki sistemde çok az işçiye kıdem tazminatı ödeniyor. Dolayısıyla aslında işverenlerin doğrudan karşılaştığı bir maliyet değil kıdem tazminatı. Fakat diğer yandan bu konuda bir düzenleme yapılırsa, yani ilerleyen günlerde kıdem tazminatı fona dönüştüğünde bütün işçiler kıdem tazminatı hakkına kavuşurlarsa işverenlerin maliyetleri ciddi anlamda artacak.
Şimdi burada merak ettiğim bir husus var. Az önce zaten çok az kişiye ödeniyor dediniz. Bu ödenmesi gerektiği halde ödenmemesinden mi kaynaklanıyor, yoksa bir yılı doldurmadığı ya da gerekli şartları taşımadığı için mi?
Orada şunu da söylemek lazım. Sendika temsilcilerinin, örneğin Türk İş Genel Sekreteri Perul Kavlak'ın da bir açıklaması var. Hani bu tartışmalar yeniden alevlendiğinde o da hocamın verdiği örnek gibi şunu diyor. Zaten işten ayrılanların çoğu, işverenler Türkiye'de ortalama şirket ömrü 5 ila 10 yıldır.
Evet.
Birçoğu da çok daha kısa sürelerde kapanır. Yani zaten işçisini bir yıl çalıştıramadan kapanır birçok işletme. Dolayısıyla bir yıllık hakkı kazanamadığı için işçiler kıdem tazminatı alamıyor. Eğer sadece bu kıdem tazminatı alamayan işçilerin hakkını gasp edilmesini istemiyorsanız tek maddelik bir yasal düzenleme yapın. Deyin ki işte bir yıldan az çalışmış olsa dahi çalıştığı ayla orantılı olmak üzere kıdem tazminatına hak kazanır diye tek maddelik bir düzenlemeyle bu sorun giderilir şeklinde. Ama öbür tarafta bir de dediğimiz gibi, yani şirketlerin ömrü gerçekten çok kısa Türkiye'de. Yani büyük şirketler çok fazla yok. Avrupa'daki gibi işte 100 yıllık, 150 yıllık, 200 yıla dayanan şirketler var.
Bir de küçük şirketleri düşünecek olursak.
Evet, bizdeki en büyük iki aile var. Şimdi ismini vermeyelim. Belli, otomotiv sanayinde, sigortacılıkta ve bankacılıkta büyümüş iki tane aile var. Onlar da hani nereden baksanız 1940'lı yıllardan bugüne gelmiştir. Yani onlar bile daha 70-80, yani Cumhuriyet'le bile yaşıt değil daha bizdeki şirketler. Dolayısıyla hani bu tür kurumlarda zaten sorun olmuyor. Onlar kendi işlerinde bir kıdem tazminatı fonu zaten oluşturmuş durumdalar. Daha küçük işte 1, 2, 3, 5 işçi çalıştıran işletmeler var. Hani bunlar işte bir yerde açıyor, 3 ay sonra kapatıyor ya da 9 ay sonra kapatıyor. Ondan sonra hadi adamı bir daha bulabilirsen ki o adamdan işçi kıdem tazminatını tahsil etsin. Hani bırakın kıdem tazminatını, yani maaşını alamayan işçiler var. Dolayısıyla
çok doğru. Evet.
Bunu bu sosyal haklar yönden burayı da bence biraz daha garanti altına almak gerekiyor gibi düşünüyorum.
Sizin söylediğiniz aslında iki nokta çok önemli. Birincisi neden kıdem tazminatı alınamıyor Türkiye'de? Birincisi taşeron işçilerde hepimiz görüyoruz. Sözleşmeler 11 aylık. Dolayısıyla bir yıl şartı dolmadan şirket değişiyor.
Evet, zaten dolayısıyla, Türkiye'nin kanayan yarası.
Evet, bu. Kıdem tazminatı konusunun alınamama nedenlerinden bir tanesi bu. İkincisi kanunda bahsedilen nedenler dışında istifa eden işçi kıdem tazminatını alamaz. Fakat pek çok işçi işten çıkartılırken kendisinin önüne bir istifa dilekçesi konuyor. Kıdemi kaç yıl olursa olsun işçi bu istifa dilekçesini imzalayarak iş yerinden ayrılmak durumunda kalıyor. Böyle olunca kıdem tazminatının hakkını kaybediyor. İş mahkemelerindeki davaların %40'ı bu konuyla ilgili. Ben aslında istifa etmemiştim, istifaya zorlandım, kıdem tazminatımı talep ediyorum, ihbar tazminatımı talep ediyorum gibi. Dolayısıyla aslında fon hak kaybı olmadan hayata geçer. İşçi tarafının endişeleri giderilir. Fon devlet garantisinde olur. İşveren de zaten aslında karşılaştığı maliyeti daha düzenli bir şekilde finanse etme imkanına kavuşursa iki açıdan kar sağlayacağız. Birincisi işçilerin tamamı kıdem tazminatına kavuşabilir olacak. Hak kaybı olmaksızın. İşverenler bunu daha iyi finanse edebilecek. Devlet tarafında da iş mahkemelerinin yükü azalacak. Bugün kanunda ifade edilmiş olmasına rağmen 4 ay içerisinde sonlanır, 2 ay içerisinde sonlanır işe iade davaları hükmü bulunmasına rağmen 9 ay uzayan davalar var. Bunun da nedeni iş mahkemelerinin iş yükü. Çünkü her bu işten çıkma olduğunda istifa, işten çıkış nedeninin bildirilmemesi gibi sorunlarla karşılaşıyoruz. Bunlar da hepsi iş mahkemesine yansıyor. İş mahkemeden iş yükü artıyor. Bu kıdem tazminatı fonunun öyle bir faydası olacaktır mutlaka. Ama söylediğimiz noktalar dikkat edilerek hayata geçerse.
İşverenle işçilerin anlaşma olasılığı da sonuçta var. İşverenin önerdiği bir model var. Avusturya modeli. Aslında bundan önce dünyadaki uygulamalar nasıldır? Biraz bunlardan bahsetsek.
Şimdi bizim işveren tarafının söylediği en güçlü argümanlardan bir tanesi işsizlik sigortasıyla kıdem tazminatının hiçbir ülkede aynı anda olmadığı yönünde. Fakat bu iddia çok da doğru değil. Çünkü önümüzde OECD ülkelerinden ve Avrupa Birliği ülkelerinden uygulamalar var. Mesela Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Macaristan, Litvanya, Polonya, Portekiz, Slovakya, İspanya gibi ülkelerde hem kıdem tazminatı hem işsizlik sigortası aynı anda uygulanıyor. Ve bu saydığımız ülkelerde işsizlik sigortasından yararlanma koşulları da bizim ülkemizdeki kadar ağır değil. Onu mutlaka vurgulamamız lazım. İşveren tarafının şöyle bir iddiası varsa, yani işsizlik sigortası fonundan yararlanma şartları esnetilsin, daha fazla kişi yararlansın, kıdem tazminatını düşürelim, bu tartışılabilir. Ama kıdem tazminatı ile işsizlik sigortası birbirinin yerine geçebilecek uygulamalar değildir. İşsizlik sigortasının işlevi farklıdır. Kıdem tazminatının işlevi farklıdır. Dünyada bazı ülkelerde ciddi anlamda kıdem tazminatının fon başarısı olduğunu görüyoruz. Birazdan bu ülkelerdeki uygulamaya değiniriz ama isterseniz önce Avusturya'daki işveren tarafının da başarılı bulduğunu söylediği modelin bir detaylarını öğrenmekte fayda var.
Evet, Levent Bey şu anda telefon attığımızda. Viyana İşçi Odası Meclis Üyesi Levent Öztürk. Merhabalar efendim, hoş geldiniz yayınımıza. Evet, merhaba. Sesinizi çok iyi duyamıyorum. Viyana İşçi Odası eski meclis üyesi Levent Öztürk şu anda telefon attığımızda. Efendim, sesimi duyabiliyor musunuz?
Evet, duyabiliyorum. Hayırlı yayınlar.
Çok teşekkür ederiz efendim programımıza katıldığınız için. Bugün programımızda biz kıdem tazminatı üzerine konuşuyoruz. Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinden Okan Gürel Bülbül ve Dünya Gazetesi Haber Müdürü Hüseyin Gökçe ile beraberiz. İşverenin önerdiği bir Avusturya modeli var. Avusturya modeli nedir? Her iki kesim içinde, işçi kesimi içinde, işveren kesimi içinde iki kesimi de karlı çıktığı bir model midir? Avusturya'da durumlar nasıldır?
Evet, o konuya geçmeden önce şu andaki yayında bizi izleyen dinleyicilerimize Viyana'dan selamlarımı iletiyorum. Orada bulunan Okan Bey'e ve Hüseyin Bey'e de hayırlı yayınlar diliyorum, selamlarımı iletiyorum.
Çok teşekkür ediyoruz.
Viyana'da ya da Avusturya'daki tazminat sistemi, yani Abtreibung dediğimiz krem tazminatı olayı 2003 senesinde değişti. Daha önceki eski sistemde bazı farklılıklar vardı. Onun yani faydalarının yanında zararları daha çok halkı etkilediği için 2003 yılından itibaren yeni sisteme geçildi. Onun tabii detaylarını size burada anlatabilirim.
Evet.
Eski sistemde vatandaş kendisi işten çıktığı zaman, bir işçi veya memur, Abtreibung dediğimiz bu kıdem tazminatı hak edemiyordu. Ya
evet.
İşverenle anlaşması lazımdı, anlaşmalı çıkış şeklinde, veya işverenin onu çıkardığı durumlarda hak edebiliyordu. Yeni sistemde ise bu para işverende kalmıyor, ayrı bir kasaya devrediliyor. Yani Abtreibung kasası dediğimiz ayrı bir kasa, bir fonda biriktiriliyor. Veya bu biriktirilen para orada değerlendiriliyor bazı fonlarda.
Evet.
Belirli şartlarda da işçi işten çıktığında kendi isteğiyle de çıksa bu parayı hak edebiliyor, alabiliyor. Yani kısacası en büyük farkı bu.
Evet. İstifa etse bile o parayı alabiliyor.
Evet. Yani bunun halkımız üzerinde, yani Türk vatandaşları ya da yabancı uyruklu vatandaşlar üzerindeki eski sistemin en büyük problemi şuydu. Bu problemle biz birebir karşılaştığımız için bunu burada söylemekte fayda görüyorum. Gerçi eski sistem olmakla birlikte zararların da bilmemizde fayda olması açısından. Bu para, yani işverenin kendi uhdesinde biriken krem tazminatı işçinin aleyhine kullanılabiliyordu şu şekilde. Diyelim ki bir işçi 25 sene 30 sene çalışmış. Büyük bir kıdem tazminatını hak ediyor. Diyelim ki 20-30 bin liradık.
Evet.
O 20-30 bin 40 bin eurolarla ifade edilen bir miktarı ifade ediyor. İşveren bunu işçiye ödemek istemiyor. İşçiyi çıkartmak istiyor ama bu paraya kendi uhdesinde barındırdığı için bunu vermek istemiyor. Dolayısıyla işçiyi kendisi çıkmaya zorluyor. Nasıl yapıyor bunu? Ona hoşuna gitmeyeceği zor ve tehlikeli işleri teklif ediyor. İşçi buna itiraz ettiğinde, sen itiraz ettin bu şeyi görevini yapmadın diye, bu sefer onu kasıtlı olarak işten çıkartabiliyor. İşçiyi suçlu duruma düşürebiliyor.
Evet.
Bu problemlerle biz çok uzun süre uğraştık. Yani işçi odaları veya sendikaların yardımıyla bu problemleri biraz dindirmeye uğraştık son 15 sene içerisinde. Yeni sistemle birlikte bu mesele ortadan kalkmış oldu. Ama bir de şu vardı tabii. Yeni sisteme geçenler 2003 yılından itibaren yeni işe başlayanlar için geçerli.
Aa, evet.
2003 yılından önce işe girenler için bu hala devam eden bir sorundu veya şu anda hala devam etmekte olan bir sorun.
Evet, yani hangi yıllar arasında çalıştığından öte, diyelim ki 2003'ten sonra herkes için geçerli bir yöntem değil. Sadece 2003'ten sonra işe girenler için geçerli. Bu da sistemin olumsuz noktası diyebiliriz. Efendim, ekleyeceğiniz yani, bir... Buyurunuz.
Eski sistemden yeni sisteme geçiş de vardı. Diyorum ki birisi 2000 yılında işe başladı. 2003 yılında 3 sene çalışmış oldu. Eski sistemden yeni sisteme aktarması için %30'undan falan vazgeçmesi lazımdı kıdem tazminatının. Ortalama %30'una vazgeçtiği anda diyoruz ki biz bu hakkınızı yeni sisteme aktarıyoruz. %30 daha az değil tabii. Bu uygulamalar da vardı. Yani işverenlerle, yani özellikle kendi haklarını savunmada zayıf kalabilen özellikle yabancı uyruklu işçilerden büyük bir problem oluşturabiliyor bu kıdem tazminat meselesi.
Evet. Peki sizin görüşünüze göre Avusturya modeli Türkiye için uygun bir model midir?
Şimdi Avusturya modelinin Türkiye için uygun olmadığını belki o konuya girmeden önce şunu da söylemek lazım. Yeni modelde şöyle bir problem de var. Diyelim ki bir işçi birinci işte çalıştı, oradan ayrıldı. O süre içerisinde o işveren herhangi bir kontoya, herhangi bir fona bu parayı yatırıyor. O işçi başka bir işe girdiğinde ikinci bir iş yerine başka bir fona yatırıyor. Dolayısıyla işçinin sonunda farklı farklı fonlarda parası birikiyor. Hı hı. Bunu da bir araya toplayamadığı için çoğu unutulup gidebiliyor.
Evet.
Yani halk bu konuda da bilinçsiz. Yani farklı farklı iş yerinde çalıştığında işte 1 senelik orada birikmiş, 3 senelik orada birikmiş farklı farklı fonlarda biriken, gerçi bu fonlar ona senede bir sefer rapor ediyorlar. Şu kadar paranız bize birikti. Şu yatırımlara bunu biz şu yatırımlarla değerlendiriyoruz, evet, diye senede bir sefer bilgi verilse de şahısın kendisi bu fonlarda biriken farklı farklı birikmiş olanları bir fonda toplaması için başvuruda bulunması gerekiyor.
Evet, ama başvuruda bulunduğu zaman, bu bilinç elde edildiği zaman bunun önünde de bir engel yok. Efendim, Türkiye için ne düşünüyorsunuz? Türkiye'ye uygun bir model midir? Son olarak bunu alalım.
Bu eksiklik giderilebilirse, hı hı, diyelim ki iş yeri kendine göre bir fonda biriktireceğine, yani işçinin de uygun göreceği bir fona bu dahil edilirse, yani iş yeri değiştiğinde otomatik değişirse bu problem ortadan kalkmış olur. Ama şunun açısından güzel olur, bu fonun işverenin kasasında birikeceği yerde bir fonda birikmesi doğru bir çalışmadır. Özellikle işçinin kendi ayrılması durumunda işten bu paranın kaybolmaması doğru bir şeydir. Bu mutlaka Türkiye içinde, başka ülkeler içinde uygundur. Bu yönüyle bu uygulamanın yapılmasına taraftarız.
Evet efendim.
Ve tabii miktarı önemli. Şu anda Türkiye'de bunun hangi miktarlarla biriktiğini bilmiyoruz ama Avusturya şartlarında %1.10'da pardon yanlış bir şey söylemiş olmayayım. 1.7 ne miktar denk, evet, gelen 1.53 %1, yani bruttosundan, hı-hı, aylık brutto maaşından 1.53 bir kesinti bu fonlara aktarılıyor.
Evet efendim, çok teşekkür ediyoruz aktardıklarınız için. Kolaylıklar diliyoruz çalışmalarınızda. Hoşça kalın.
Ben de teşekkür ediyorum. Misafirlerinize de hayırlı günler diliyorum.
Efendim, Viyana İşçi Odası Meclis Üyesi, eski Meclis Üyesi Levent Öztürk bizlerle beraberdi. Viyana'daki Avusturya modelini dinledik kendisinden. Türkiye için uygun mudur diye sorduk. Orada %1.53'lük bir kesinti oluyormuş. Türkiye'deki durumla karşılaştırdığımız zaman, buradaki tasarıyla karşılaştırdığımız zaman nasıl bir sonuç ortaya çıkar?
Şimdi 1.53 prim oranı zaten yani 15 yılın sonunda Avusturya
gibi. Yıllık 6 güne geliyor.
O civarda bir rakama.
Tam 6 güne geliyor. Biz 30 günü 15'e düşürmemesini tartışıyoruz.
Evet. Yani çok.
Orada 6 gün.
Ki bu rakamın içerisinde şey yok. Yani Türkiye'de tartıştığımız senaryoların en bilinmez yönü enflasyon, faiz, ücret artışı. Hı hı. Avusturya'da bu enflasyon zaten çok sabit bir düzeyde. Ücret artışları da zaten buna paralel gidiyor. Yani aslında çok bilinmez bir senaryo yok ve Hüseyin Bey'in söylediği gibi 6 güne denk geliyor. Bu açıdan baktığımızda Türkiye'deki uygulama bayağı cömert bir uygulama. Bu açıdan kıdem tazminatı fonunun uygulanması açısından Avusturya örnek alınabilir belki ama mutlaka işçi sendikalarını tatmin edici düzenlemeler yapmakta fayda var. Avrupa'daki diğer ülkelere baktığımızda biz de aynı kıdem tazminatı olan Portekiz'i görüyoruz. Yani her bir yıl çalışma karşılığında 30 günlük ücret.
Evet.
Daha cömertler de var. Güney Kıbrıs Rum yönetiminde 3,5 hafta, yarısı kadar. İspanya'da 20 gün her bir yıl çalışmanın karşılığı. Fransa'da 1/3'ü yani 10 günlük. Her bir yıl çalışmanın karşılığı 10 gün. Polonya'da 7 yıl için 3 ay gibi bir oran var. Bunların tamamı zaten fonlara ödenen prim miktarıyla belirleniyor. Farklı uygulamalar da var. Yani Türkiye'deki gibi herkesi kapsayan kıdem tazminatı olmayabiliyor. Örneğin İngiltere'de yalnızca belli bir yaşın üstündeki çalışanlara ödeniyor. 21 yaş üstü, 18-21 yaş için farklı, 21-40 için farklı bir oranda ödeniyor. Danimarka'da mavi yakalılar için uygulanmıyor, beyaz yakalılar için uygulanıyor. Daha enteresan bir şekilde. Türkiye'de aslında daha tam tersiyken.
Evet.
Dolayısıyla farklı uygulamalar var ama hep bunu söylüyoruz. Bir karşılaştırma yaparken mutlaka ekonomik durumu ve sosyal statüyü bir arada düşünmek gerekiyor.
Evet, yani, direkt olarak karşılaştırma yapmak
Avusturya'da
biraz
bir
zor.
Model var, Türkiye'ye uygulayalım, çok makul değil.
Hı hı.
Ama sorunlar benziyor, onu anladık Levent Bey'in konuşmasından.
İşverenin her yerde aynı işveren olduğunu gördük.
İşverenin aynı işveren olduğunu gördük. Taslak'taki de en büyük sorun benim de gördüğüm, hani kendi değerlendirmem, Levent Bey'in söylediği. Şöyle bir sorun var. Evet, fon bireysel, fakat işveren hangi bireysel şirketle anlaşmışsa oraya fon yatıyor. Şimdi bu çok, işçiden bunu beklemek çok makul değil. Yani sanki bir borsa yatırımcısıymış gibi oradaki fonunu diğer fonla birleştirmek, fondaki yatırım araçlarını, enstrümanlarını ekonomik gidişata göre ayarlamasını değil beklemek mi? Çok makul değil. Dolayısıyla bu sorun Türkiye'de de yaşanabilir mi? Evet, yaşanır. Çünkü farklı iş yerlerine giden çalışanların farklı hesaplarında birikecek rakamları bir araya getirmesi zorlaşabilir. İkincisi, bunu işverenin denetimine bırakırsak, yani fon bireysel olarak işçinin hesabında değil de işverenin hesabında birikip sonra işçiye aktarılırsa işte mevcut sorunlar
görünüyor. Aynı tehlike yani burada da yaşanabilir.
Türkiye, Avusturya fark etmiyor. Hı hı. İşveren her yerde aynı işveren. Evet. Dolayısıyla bu tip sorunlar yaşanabiliyor. İkinci sorun, yani bu bizim taslakta gördüğümüz en önemli eksikliklerden bir tanesi bu şirket. İkincisi de bütün bu fonun devlet garantisinde olmaması. Çünkü Türkiye özelinde bu çok kötü geçmiş, dolayısıyla bu çok ciddi sıkıntı yaratacaktır. Bunun mutlaka ortadan kaldırılması lazım. Ve işçileri tatmin edecek, onları daha güvenilir kılacak bir yönetimin olması lazım. Fon yönetimi. Çünkü bugün bile devlet garantisinde olmasına rağmen işsizlik sigortası fonu üzerindeki spekülasyonlar ve işçilerin beklentileriyle fonun harcanması örtüşmüyor. Bu açıdan mutlaka bir devlet garantisi ve işçilerin bu tereddütlerini ortadan kaldıracak bir yapı lazım.
Sayın Gökçe, sizin ekleyecekleriniz var mı?
Evet, işsizlik sigortası fonundan da bir farkını belirtelim. Bunda işsizlik sigortası fonu şu anda devlet iç borçlanma senetlerinde değerlendiriliyor. Yine İşkur'a bünyesinde. Bu Çalışma Bakanlığı'na bağlı olacak. Özerk olacak ama daha farklı enstrümanlarla da değerlendirilebilecek. Yani ne bileyim, başka kurlar olabilir vesaire falan filan. Öyle ya da böyle devlet garantisi altında olması önemli. Ama işsizlik sigortası fonu, hocam da dediği gibi, işçilere çok az ödediyor. Yani 9 ay maksimum galiba şu anda. 10 ay. Belki bunun da iyileştirilmesi yönünde bir mesajlar verdi Çalışma Bakanı. Muhtemelen bu sürede yakın zamanda uzayacak gibi görünüyor.
Evet, çok teşekkür ediyoruz aktardıklarınız için. Evet, bugün kıdem tazminatı üzerine konuştuk. Herkese yeni sistemin ne olacaksa hayırlı olmasını diliyoruz öncelikle. Bugünkü konuklarımız Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri bölümünden program danışmanımız Okan Güray Bülbül ve Dünya Gazetesi Haber Müdürü Hüseyin Gökçe'ydi. Konuklarımıza tekrar teşekkür ediyoruz. Değerli dinleyicilerimiz, Gülşen Ayvaz, Ali İhsan Yıldız ve Burcu Aydemir sizlerle beraberdik bu saatte. Ve Türkiye'nin Sesi Radyosu kendi sayfasında da artık yayımlanıyor. www.turkiyeninsesiradyosu.com adresinden radyonuzu dinleyebilirsiniz. Canlı yayını takip edebileceğiniz gibi kaçırdığınız programlara da podcast bölümünden ulaşabilirsiniz. Haftaya tekrar bir başka konuyla karşınızda olacağız. O zamana dek esen kalın. Ekmek olur alın teri.